TV100 ekranlarından herkese merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz. Cansu Canan Özgen ben. Kur'an'ın Yolunda programıyla karşınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikteyiz. Ramazan ayı boyunca evlerinizde misafir oluyoruz efendim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzü anlamaya ve idrak etmeye çalışıyoruz. Ama tabii hocam biraz sonra beni uyaracak. Öyle bir şey yapmıyoruz Cansu. Bu mümkün değil. Yani bir cüz saatlerce, günlerce sürerdi. Her cüzden bazı ayetleri, bazı konu başlıklarını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi 16. cüzdeyiz. Kehf suresini konuşmuştuk 15. bölümde. Kehf suresi 16. cüzde 110 tamamlanıyor efendim. Meryem suresi tamamlanıyor ve Taha suresi başlıyor ve bitiyor. Biz de öne çıkan başlıkları konuşuyor olacağız. Mesela Allah'a nasıl bir çocuk için dua edilmeli? Nasıl dua edilmeli? İnkarların cehenneme gireceğinin kesinliği de yine önemli başlıklardan bir tanesi. Gerçek imanın insana kazandırdıkları, Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza nasıl etki ettiği tabii ki yine bu bölümde konuşacaklarımızdan bazıları. Ama hocam ben şöyle başlayalım istiyorum. Kehf suresi 104, 105, 106. ayetler. Allah-u Teala en çok ziyanda olanlar şunlardır diyor. Hı hı. Kimler onlar?
Belki Ramazan boyu her bir ayete ne kadar zaman ayırıyorsak hepsinin toplamı kadar bu ayeti düşünmenin tam yerinde olacağı kanaatindeyim. Çünkü Yüce Allah insanların içinde en çok kimin ziyana uğrayacağını adeta böyle gözümüzün önüne dikiyor. Hı hı. Diyor ki Kehf suresinin 104. ayeti, 103, 104, 105 bir grup ayet. Tabi hepsini okuma zamanımız yok ama hı hı. Hiç olmazsa birkaç pasajına değineyim. Diyor ki Allah-u Teala قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. De ki, 103. ayet. De ki insanların davranışları itibariyle en çok zarara, ziyana uğrayanlarını size haber verelim mi? Diyor ve 104. ayette bunların kim olduğunu, 105. ayette de bunların kim olduğunu ortaya koyuyor. Diyor ki bunlar اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunlar çabaları dünya hayatında kaybolup gidenlerdir. Yani çabası, fedakarlığı, yapıp ettiği işleri ahiretteki bir kazanıma yönlendirmeyip işi gücü bu dünyadan ibaret sayıp
boşa çaba harcayan.
Hepsi her çabasının burayla irtibatlı olup burada kalmasına sebebiyet verecek insanlar. Dalle sa'yuhum fil hayati dünya. Çabaları dünya hayatında dalalete düşenler. Yani hep sapkın işler yapanlar anlamında değil bu. Burada kaybolup gidenler. Yapıp ettiği iş burada kaybolup gidiyor. Sonra niye böyle yapıyor? Niye böyle oluyor bu? Çünkü ayetin sonunda diyor ki وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا. Çünkü onlar yapıp ettikleri her şeyin güzel olduğunu, iyi olduğunu zannedenlerdir. Bu şu demek.
Kibirli mi?
Yani siz diyelim ki din adına bir şey yapıyorsunuz. Veya ne bileyim dünyalık bir şeyler yapıyorsunuz. Ama mesele Kur'an'la irtibatlı olduğu için ben konunun din boyutuna değinmek isterim. Din adına bir şey düşünüyorsun veya bir şeye inanıyorsun veya bir şey yapıyorsun, bir şey söylüyorsun ve bunun her yaptığının, her inandığının, her düşündüğünün, her söylediğinin doğru, güzel olduğunu zannediyorsun. Eğer her yaptığının doğru olduğunu zannederse bir insan, onun kendini check etme ihtiyacı hissetmesi sıfırdır. Yani ben acaba yanlış bir yerde bir şeyler yanlış yapıyor muyum? Acaba dediklerim doğru mudur, yanlış mıdır? Bir eksiklik var mı? Fazla
i̇şte ben
yapıyor
muyum? Bilirimciler. Her şeyi ben bilirimciler. Biraz i̇şte, enaniyet sahibi insanlar.
İşte gurur, kibir evet. Ve kendinden başkasına zerre itibar etmeyen tipler bunlar. Şimdi kişinin kendine vereceği en büyük zarar budur diyor Allah-u Teala. Hı-hı. Çünkü benim her şey, her yaptığım doğrudur, her yaptığım iyidir, her yaptığım güzeldir gibi düşünürse bir adam Tamam, daha benim düzeltilecek bir tarafım yok ki. Tamam, her taraf taslamamdır, öyle düşünür. Bu kişinin kendisi için bir kayıptır. Ama burada bu kayba çanak tutanlar da var. Kim var? Etrafındakiler.
Evet.
Etrafındakiler böyle bir yağdanlık grup meydana geliyor hemen.
Hep vardır zaten.
Bir yönetici,
onlar vardır,
bir, evet, bir idareci böyle kaplıyorlar kişinin etrafını. Hı hı. Sonra da ona her yaptığının doğru olduğunu söylüyorlar. Efendim siz bilirsiniz.
Haklısınız.
Amirim efendim. Haklısınız. Elbette abi sen hepsinden daha iyisin. Çok iyi düşündünüz, çok isabetli filan. Böyle dediğiniz zaman bir kişiye o da her yaptığının doğru olduğunu zanneder. Ama bu dostluk değildir ki. Hı hı. Dost acı da olsa gerçeği kardeşinin yüzüne söyleyebilendir. Bunun yanlış olduğunu söylemektir dostluk. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Tevbe suresinin bir ayetinde müminleri şöyle tarif ediyor Cansu. Bak diyor ki Tevbe suresi 71. ayette diyor ki vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Biz de şimdi mesela adam hanımından bir şey dinlediği zaman ben onun lafına bakmam. Niye bakmıyorsun? Hakikat onun ağzından da çıkabilir. Hep senin ağzından mı çıkıyor bu? Yaşça büyük olan küçüğe itibar etmez. Amir olan memura itibar etmez. Yani işveren işçinin sözüne itibar etmez. Böyle bir şey yok. Müminseniz erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar, evliyasıdırlar diyor müminler birbirlerinin. Peki ne oluyor da bu dostluk isimlendirmesiyle buluşabiliyoruz? Ye'murûne bil ma'rufi. İyiliği, birbirlerine iyiliği emrederler. Ve yenhevne anil münkeri ve birbirlerini kötülükten men ederler. Şimdi daha nasıl desin? Ne desin yani bu kitap? Eğer müminseniz, birbirinizle kardeşseniz, dostsanız, hı-hı, bilin ki varsa bir eksikliğiniz onu kardeşinize söylemeniz lazım. Münasip bir dille söyleyin. Ötekileştirmeden, hakaret etmeden, dışlamadan, nefret ettirmeden, onu kazanacak şekilde, onu daha faydalı bir, daha üretken bir hale getirecek şekilde zararda, ziyanda, yanlışta olduğunu ona söylemek kardeşlik görevidir, müminlik görevidir. Bakın ben bunu Peygamberimizin bir hadisiyle de eşleştiriyorum. Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselam men ra'a minkum münkere fel yugayyirhu biyedihi. İçinizden herhangi biri bir çirkin, bir yanlış, bir kötü bir şey görürse onu eliyle düzeltsin. Elle düzeltilebilecek bir yanlışlık varsa eliyle düzeltsin. Fe in lem yestati, olabilir ki eliyle düzeltmeye gücü yetmeyebilir. Fe bilisanihi, diliyle düzeltsin. Fe in lem yestati, buna da gücü yetmiyor olabilir. Fe bi kalbihi, kalbiyle düzeltsin ki ve der ki ataful iman.
Bu da iman. Yani.
Evet, yani bu yanlış bir şeydir yani. Hiç olmazsa o yanlışın yanlış olduğunu kendisi kabul edecek ki gün gelir diliyle düzeltme imkanı bulabilir. Gün gelir eliyle düzeltme imkanı bulabilir. Her halükarda neye imkan buluyorsa o imkanı yerine getirsin istenir. Biz birbirimizsiz yapamayız. Allah bizi birbirimizin dostu, kardeşi ilan etmiştir. Bu kardeşliğin anlamlı olabilmesi iyiliği birbirine emretmeye, kötülükleri de kötülüklerden de birbirini men etmeye dayalıdır. Aksi takdirde zarara, ziyana uğramak, her yaptığını doğru ve güzel sanarak bir tevbe ihtiyacı hissetmemek büyük bir kayıp sebebi olacak.
Şimdi hocam Meryem suresiyle devam edelim. 16. cüzdeyiz. Bugün Ramazan'ın 16. günü. İnsan Allah'a nasıl bir çocuk için dua etmeli? Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetini hatırlatmasıdır.
Evet.
Hani o gizli bir sesle Rabbine şöyle seslenmişti. Rabbim, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Rabbim, senden istediklerim konusunda bu zamana kadar hiç mahrum kalmadım. Şüphesiz ki benden sonraki yakınlarımdan endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Bana katından hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olabilecek bir veli çocuk ver. Rabbim onu rızkına layık eyle. Burada durayım mı? Rızana. Devam. Hayır, rızana layık eyle.
Evet.
Evet, özür şimdi dilerim. Bak, burada durmak lazım.
Burada duralım.
Çünkü veli bir çocuk istiyor. Ha,
bir defa bak. Hı-hı. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki bir çocuk ver de ne olursa olsun.
Evet.
Hayır, öyle değil. Öyle bak, çocuk istenmez. Hatta Hazreti Hanne'nin sözleri var şeyde. Ali İmran suresinde.
Yani Hazreti
İsa'nın anneannesi.
Anneannesi de,
Hazreti Meryem'in annesi. İmran'ın hanımı.
Ve Hazreti, Kur'an'da övgüyle bahsedilen bir kadın.
Sözleri ayetleşmiş bir kadın yani. Adı Hanne olarak geçmez. Onu rivayetlerden öğreniyoruz. Ama sözlerini biliyoruz yani. Hı-hı. Bu hanımın. Nasıl bir... Daha hamileyken onun duası vardır. Karnındaki çocuğu neye adamak lazım? Hani şimdi böyle Mehdi'yi, İsa'yı bekleyenler var ya, ben diyorum ki siz önce Hanne gibi Meryemler doğurun, sonra Meryemler İsa'yı doğursun. Ortada ne Hanne'niz var ne Meryem'iniz var, İsa bekleyip duruyorsunuz yani. Hazreti Meryem'in böyle hani her evin her duvarına asılacak duaları vardır. Hazreti Hanne'nin duaları vardır. Hamilelikten sonra çocuğu kime adamak, hangi değere, hangi uğura, hangi misyona, hangi davaya onu adamak lazım geldiğini Ali İmran suresi 34, 35, 36, 37. ayetlerden öğrenilebilir. Kardeşlerim not alıp bakabilirler.
Evet, Allah diyor yani zaten.
Evet, sana, aha, senin yoluna adıyorum
Allah
diyor.
Adıyor,
evet. Allah'a adanacak, hı, bir ömür çocuğu oraya adı. Adamayı öğrenmek lazım. Ama bu Hazreti Zekeriya'da henüz, hı, hamilelik söz konusu değil. Bir de Hazreti Zekeriya diyor ki ya Rabbi ben artık ihtiyarladım. Kemiklerim zayıfladı. Saçım başım ağardı. Bana bir dost ver. Yani bana bir çocuk ver demiyor. Bir dost. Hı hı. Yani Allah'a dost olabilecek bir çocuk istiyor. Yaşlandığından ve artık çocuğunun olamayacağı endişesinden hareketle hanımının da kısır olduğunu söyleyerek böyle bir İçinden kısık sesle bir nidada, bir niyazda bulunuyor.
Hazreti İbrahim'in de öyle duası var.
Var, evet. Hazreti İbrahim'in de var.
Neden hocam peygamberler yaşlanıyor, hanımları böyle kısır ya da yaşlı çocuk doğuramayacak gibi oluyor da öyle dua değil. Ediyorlar, çocuk oluyor. Mesela bazıları İbrahim'de de öyle sahne.
Peygamberler diye yani çoğul demeyelim.
Böyle emsaller de var.
Evet.
Mesela Hazreti İbrahim'de de öyle. Hazreti Sare mi demek lazım?
Hazreti İbrahim'in duası var. Sare'nin değil.
Sare'nin tamam ama işte hani ona geliyor, müjdeliyor ya hani.
Tamam da dua kısmı Hazreti İbrahim'in yani.
Tamam ama yani yaşlı. Eşleri de yaşlı ya da kısır. Dua kısır ediyorlar değil, çocuk oluyor.
Hazreti Hacer'le
yani bunda da bir herhalde yok. Hikmet var değil mi?
Hazreti Hacer kısır değil. Hazreti Sare'nin çocuğu olmuyor belli bir yaşa kadar. Sonra yaşlılığında oluyor. Ben buradan şunu anlarım.
Hayır, Hazreti Zekeriya'nın eşi kısır.
Evet, Sare, Hazreti İbrahim'inki değil.
Tabii yaşı var ama. O diyor ya, evet, ben koca bir karıyım, nasıl olacak benim? Koca, evet, karı diye galiba, evet, evet, şey yapıyor, tanımlıyor diye.
Buradan ben şunu anlarım. Yani normal hayatta böyleleri yok, bu var. Onların da nihayetinde ben şuna kaniyim. Gün gelir, biz göremesek de insanlar görecektir. Yani yaşlılıkta da çocuk sahibi olabilmenin bir imkanının bulunduğuna bu ayetler işaret ederler. Bugün olamıyor diye bu olmayacak bir şeyden söz ediyor diye bakmamak lazım. Hmm. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayet dediği şeyler insanlık için hedef, hikmeti, ufuk şeylerdir. Onlar birer ev ödevidir. O uğurda çalışmalar yaparlar, yapmalıdırlar. Şimdi Hazreti Zekeriya diyor ki ya Rabbi işte bana katından bir dost ver, veli. Hı hı hı. Veli kelimesini kullanıyor ve onunla ilgili 3 tane daha sıfat zikrediyor. Diyor ki bu bir veli olsun. Yani Allah'a dost olacak biri olsun. 2 Yerisuni ve yerisu min ali Yakube. Bu hem bana hem Yakup ailesine varis olsun. Yani o davayı sahiplensin. O misyonun insanı olsun. Bir dava insanı olsun. Taşıyacağı büyük bir yükün olduğunu bilsin. Ona varis olabilsin. Yani reddi miras yapacak yaramaz biri istemiyor. Herhangi bir çocuk istemiyor. Bir misyonu, bir değerler bütününü hayatına taşıyabilecek bir yolculuğun sahibi olsun derken bana ve benim babama diye böyle ırkı, nesebi bir sözden ibaret bırakmıyor. Bir peygamber ailesini, bir peygamber misyonunu çocuğunun taşıyabileceği bir duayı zikrediyor. Diyor ki işte o misyona sahip çıkacak bir çocuğum olsun ve bir de diyor ki ve cealhu rabbi radiyya. Ey Rabbim onu razı olacağın biri eyle. Şimdi bakın bazı şöyle örnekler de oldu. Mesela Hazreti Nuh'un oğlu ona babasına iman etmedi.
Yani karısı da oğlu da.
Evet. Hazreti Lut'un hanımı, Hazreti Nuh'un hanımı ve Hazreti Nuh'un oğlu peygamber olan işte eşlerine, babalarına iman etmediler. Onu da biliyor. Diyor ki ve cealhu rabbi radiyya. Ya Rabbi benim senden istediğim çocuk senin razı olacağın çocuk olsun. Yani bir yaramazın biri olmasın diye duasını Allah rızasına kilitlenmiş bir şekilde, ortalıkta çocuk yok, hamilelik yok, zaten kendi yaşlanmış, eşi kısır vesaire. Tabii öyle biliyor o zaman. Yani belli bir süre çocuğunun olmamasını, çocuğunun hiç olamayacağı zihnine, duygusuna kapılarak bu duaları yapıyor. Sonrasında çok önemli bir şey daha gelecek birazdan. Burada yani bir kısmı duyduğunda böyle şey olur mu filan, hani bu böyle değildir diye tepki veriyorlar. Halbuki tepki verilecek bir şey yok. Hazreti Zekeriya'ya meleklerin getirdiği müjdeye karşı onun verdiği bir cevap var. Onu da kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.
Devam edeyim.
Evet.
Melekler şöyle demişti. Hı. Hazreti Zekeriya şimdi duasını etti. Melekler yanıtı getiriyorlar. Hı. Ey Zekeriya, sana daha önce kimseye vermediğimiz, benzeri olmayan, ismi Yahya olan bir erkek çocuk müjdeliyoruz.
Evet.
İsmiyle birlikte
evet,
geldi.
Evet.
O çok Yahya, çarpıcı.
Yahya adını o peygambere Cenab-ı Hak verdi.
Aa, çok güzel. Zekeriya, Rabbim hanımım kısır. Ben de yaşlılığımız sonuna ulaşmışken nasıl benim bir oğlum olacak diye sormuş. Hocam ben bunu anlamıyorum. Hem çocuk için dua ediyor hem de sonra itiraz ediyor nasıl olacak.
İtiraz etmiyor.
İtiraz etmiyor da yani şunu söylemeye çalışıyorum.
Hikmetini anlamıyor.
Hikmetinden sual ediyor.
Evet ediyor.
Yani değil mi?
Tabii. Hazreti İbrahim de öyle yapmıştı. Bakara suresinde anlatmıştı. Ne demişti? Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltiyorsun? Sen inanmadın mı diye sorulunca inandım ama kalbim mutmain olsun istiyorum diyor Bakara.
Ya bir de kafamıza 260. oturmasını istiyoruz yani. Tabii. Mantıklı bir yani, izaha ihtiyaç duyuyor.
Anlaşılabilir bir şeyse, gayb değilse gaybı Allah açmıyor. Hı hı. Ama gayb değilse diğer bu alemin içerisinde meydana gelen şeyler şu veya bu şekilde şu gün veya bugün anlaşılabilecek şeylerdir. Bugün anlayamadıklarımız da var. Bazı olaylarda benim şahsen hala anlayamadığım şeyler var. Hem meale hem tefsire onları anlayamadığımı yazdım yani. Buradaki hakikat mesajın ne olduğunu mevcut bilgimle anlayamadım diyorum. Bunu inşallah daha çok bilirsem anlarım ya da ben anlayamadım başkaları anlar. Böyle anlaşılabilirlik üzerinden kafa yormak mesela mucizeleri inkar etmek değildir yani. Buna mucize inkar denmez ki. Mucizenin nasıl olduğunu anlamaya çalışmak mucizeyi reddetmek değildir. Mesela Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesiyle ilgili olağanüstü şeyler var. Hı hı. O olağanüstü seninle programını yapmıştık. O olağanüstü şeyleri anlamaya çalışmak Hazreti Meryem'in mucize vücut yapısını inkar etmek değildir ki yani. Ne bileyim şimdi insanlar doğum yapıyorlar. Doğumun mucize olmayan hiçbir tarafı yok. Yani spermin yumurta ile buluşmasından rahim yolundaki yolculuğuna o zigotun ve rahimdeki işte embriyonun rahim cidarına yapışmasına, oradan beslenmesine, orada organlarının teşekkül etmesine varıncaya kadar. Neyse yani. Her tarafı mucizedir. Şimdi biz bunu bugün bilimsel teknolojik imkanlarla nasıl olduğunu epey bir oranda kavradık. Embriyologlar artık bunu milim milim neredeyse biliyorlar. Bunu anlıyor olmak onu mucize olmaktan çıkarmayacağı gibi onun bizim imanımızı arttırmaktan öte bize herhangi bir zararı da olmaz. Dolayısıyla bu ayetlerde verilmek istenen mesaj, Hazreti Zekeriya diyor ki ben yaşlı başlıyım. Hı hı. Hanım da işte kısır, çocuk yapamıyor. Dolayısıyla nasıl olacak diyor. Aklıyla, soru soruyor şimdi. Önce duygusuyla dua etti, duygusallıkla. Her baba böyle şeyler ister. Yani torunu olsun ister, oğlu olsun ister, kızı olsun ister. Yani böyle bir arzusu vardır. Duygusallık bunu gerektiriyor. Bu duygusallıkla bunu ifade edince bu defa müjdeyi alınca bu defa diyor ki yani nasıl olacak bu? Enna yekunu li hulamun. Benim nasıl bir çocuğum olabilir ki? Ve kâneti bir ayeti akıran, benim eşim kısır. Ve kad belâgtü minel kiberi itiyya. Ben de yaşlılıkta son sınıra ulaştım. Nasıl olacak diye soruyor. Artık aklen soruyor. Duygusuyla dua etti. Duygusal isteğini dile getirdi. Ama şimdi iş olacak müjdesini alınca sormaya başladı. Nasıl olacak bu? Bu normal şartlarda olmayacak şey gibi. Müjdesini alınca aklıyla soruyor. Melekler cevap veriyor ona. Diyor ki kâle kezâlik. Haklısın ama durum böyle. Kâle rabbukehu aleyye heyyinun. Rabbin diyor ki bu benim için kolaydır. Bu bana kolaydır.
Seni de yoktan var etmemiş miydi?
Fakat halaktüke min kablü velem tekü şey'a. Sen henüz hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım. Yani hiçbir şeyden yoktan var etmek daha zor bir iştir. Yoktan var eden Allah'sa Allah vardan haydi haydi var eder. Onun için zaten zor diye bir şey söz konusu değildir. Cevabı melekler Allahu Teala'nın ifadesini Hazreti Zekeriya'ya ulaştırıyorlar. Buna rağmen şimdi bak okur musun?
Hemen
buna
rağmen delil isteyecek değil mi?
Evet, onun bir ayet. Diyor ki
nerede? Siz 8 ile 9'u okudunuz mu? Tamam
evet,
hocam.
Evet.
Zekeriya Rabbim bu konuda bana bir delil ver demişti. Evet.
Yani
melek senin delilin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır cevabını
evet.
Veriyorum.
Ha şimdi bir peygamber böyle soru mu sorar? Sorar tabii. Nihayet insan değil mi?
Kul peygamber.
Duygusal değil mi? Aklını çalıştırmıyor mu? Nasıl olacak bu? Yani aslında sevincinden bir işaret istiyor yani. Kâle Rabbi cealli âye. Ya Rabbi bana bir işaret ver yani. Mutluluğundan aslında, itirazından değil. Mutluluğundan gerçekten olabilecek mi bu? O sevincini önceleyerek bir hani duygu patlaması yaşıyor diyelim. Bana bir ayet, bir delil, bir işaret istiyor. Allahu Teala da diyor ki senin ayetin, senin işaretin sapasağlam olmana rağmen 3 gün ve başka bir ayette Ali İmran suresinde burada 3 gün 3 gece diyor, orada gündüz diyor. O 3 gün 3 gündüz gece konuşamayacaksın. Normal konuşabilen ki peygamberler çok düzgün konuşan insanlardır. Çünkü tebliğlerinin muhatapları
var yani.
Evet. Hatibul Enbiya'dır mesela Hazreti Şuayb. Onların öyle özellikleri vardır. O özelliklerini bilen, kendisi yaşadığı için bunları bilen bir peygamber Allahu Teala diyor ki sen sapasağlam olmana rağmen dili de çok güzel kullanıyor olmana rağmen 3 gün konuşamayacaksın. Ve konuşamıyor 3 gün. Fakat konuşamamasına rağmen peygamber olduğu için tebliğinden vazgeçmemesi gerektiği 11. ayette ki ifadeden anlaşılıyor. Biz şimdi başımıza bir iş geldiği zaman hemen her şeyden vazgeçiyoruz. Yani küçük bir problemle karşılaşma durumu oluyor. Ben bunu yapmıyorum. Ben oraya gelmiyorum. Kızdım bilmem ne. Baksana işte başım ağrıyor. İşte düşkün hale geldim. Sıkıntılarım var. Bir sürü bahane üretiyoruz. Ama burada diyor ki bak bir peygamberin konuşamaması ne demek ya? Bir peygamberin konuşamaması demek tebliğ misyonunu yapamaması demektir. Yani iyi de bir mazereti var. Konuşamıyor çünkü.
Allah tarafından konuşamıyor.
Konuşamıyor. Bu bir ceza değil. Bu bir işaret. Ama ona rağmen Allahu Teala davanın sürdürülmesi lazım geldiğini söylemek üzere diyor ki yani Hazreti Zekeriya'nın yaptığını anlatarak buyuruyor ki فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ. Mabetten kavminin huzuruna çıktı. Yine فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ. Onlara vahyetti. Buradaki vahyetmek işaret etmek demektir. İşaret dilini kullanmak demek. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ. Onlara işaret etti, vahyetti, gösterdi ki اَنْسَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيَّا. İşte sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye bir işaret dilini kullanarak insanlara tebliğde bulunmaya devam etti. Şimdi bu 11 ayetlik pasaj içerisinde inanın onlarca ders, mesaj bulunan Kur'an pasajı. Buradan okuduğunuz zaman biz nasıl bir çocuk isteriz? Allah'a nasıl dua edilir? Bu duada da çok önemli bir cümle daha var. En baştaki cümle diyor ki İznâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ. Nidâen hafiyyâ, kısık bir sesle dua etti, seslendi diyor. Kısık sesle. Öyle Allah'a meydan okur gibi dua edilmez.
Gizli Allah'a, bir sesle, evet.
Efendimiz Aleyhisselam böyle bağıra çağıra dua eden birini duyunca, görünce demiş ki sen ne uzakta olan birine ne de sağır olan birine duyuracaksın. Senin böyle bağırıp çağırmana gerek yok. Allah senin yanındadır ve her dediğini, her düşündüğünü, her hissettiğini duyandır. Dolayısıyla böyle bugün yapılan dualara bakıyorsunuz. Mesela koro halinde öyle bir dua motifleri var ki dualarda şey yapılıyor. Hani duanın kafiyesi tutsun, dua tutmasa da olur yani. Kafiyeyi tutturuyor ama yani. Kafiyede işte böyle şiirimsi ifadeler. Tabii ki Peygamberimizin bir hadisi var. Acayip güzel bir hadis. Yani bayılıyorum ya. Peygamberimiz böyle konuşur kardeşim ya. Diyor ki İyyâküm ve seca'a fid duâi. Duada kafiyeli konuşmaktan sakının. Hasbu ahadiküm en yakul. Sizden birine şunu demek yetsin. Allahümme inni es'elükel cenne ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel ve a'udu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Yani ya Rabbi ben senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları niyaz ediyorum. Cehenneminden ve cehennemine götürecek söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Bunu deyin diyor mesela. Bu duada ıskalanmış hiçbir şey yoktur yani. Dolayısıyla hani Kur'an'daki kıssaları okurken sadece böyle tarihi bir takım verilere gönderme yapıldığını görmek için bunları okumak doğru değil. Bunları okurken onlardan hayatın kodlarına dair Yunus suresi 61. ayette verdiği gibi hayatınızın işleyişinin ana kodlarını bu kıssalarda anlatılanlardan öğrenecek şekilde bunları okumak doğru okumadır.
Efendim çok teşekkürler. Hayırlı iftarlar.